Ayrım 9.
Bu gizemlere alıştırılmış olan kedi, soğuk çizgili alaycı suratını kaldırır, yarı aralık duran gözlerini ilgisizlik ve can sıkıntısı yansıtan bir tavırla kapardı. Bazen yemek sırasında babam çatalını, bıçağını ansızın bir yana bırakır, peçetesini boynundan çıkarmadan kediyi andıran bir hareketle masadan kalkar, ayak parmaklarının ucuna basarak yandaki odanın kapısına gider, olabildiğince sakınımlı bir hareketle anahtar deliğinden o odayı gözetlerdi. Sonra yüzünde utangaç bir gülümseme, hafif bir mahcuplukla masaya döner, zihninin bütününü kaplayan içindeki diyaloğa uyarak belli belirsiz mırıldanır, bir şeyler fısıldardı. Babamın aklını biraz olsun başka yöne çekmek, onu bu hastalıklı düşüncelerden koparıp almak amacıyla annem onu akşamları yürüyüşe çıkmaya zorlardı. Babam hiç karşı koymadan sessizce gider ama isteksiz, ilgisiz davranır, ruhuyla katılmazdı yaptığına. Bir keresinde hepimiz birlikte tiyatroya bile gittik. Kendimizi yeniden uykulu insan sesleriyle, amaçsız bir karışıklıkla dolu o kötü ışıklandırılmış, büyük, pis salonda bulmuştuk işte. Ama kalabalığın arasından sıyrıldıktan sonra karşımızda kocaman, soluk mavi bir perde beliriverdi. Sanki başka bir gökyüzünün örtüsüydü bu perde. Aşırı büyük, geniş bir yelken bezinin üzerinde kocaman, pembe boyalı, tombul yanaklı maskeler vardı. Yapay gökyüzü iki yana doğru yayılıyor, etkileyici, gösterişli hareketlerin güçlü soluğuyla sahnenin yankılı iskelesinin üstünde yaratılan o gerçek dışı ışıklı dünyanın havasıyla şişiyordu. O gökyüzünün genişliklerinden geçen sarsıntı, uçsuz bucaksız yelken bezinin maskeleri canlandırıp büyüten soluğu, o gök kubbenin yanıltıcı özelliğini ortaya koyuyor, doğaüstü anlarda gerçeği görmenin pırıltısı olarak algıladığımız titreşimi doğuruyordu. Maskeler kırmızı göz kapaklarını kırpıştırdılar. Renkli dudaklarından sessiz bir fısıltı çıktı. Gizemin yarattığı gerginliğin doğruğa ulaşacağı, perdedeki şişkin gökyüzünün patlayıp açılarak inanılmaz, baş döndürücü olayları gözler önüne sereceği anın yakın olduğunu anladım. Ama o anı yaşamama izin verilmedi. Çünkü o sırada babamı tasalandıran bir şeyler olduğu belli olmaya başlamıştı. Bütün ceplerini karıştırdı, sonunda içinde parasıyla çok önemli bir takım kağıtlarının bulunduğu cüzdanını evde unutmuş olduğunu söyledi. Babamla annem kısa bir görüşmede bulunduktan sonra, bu arada Adela'nın dürüstlüğü çarçabuk değerlendirilip kabul edilmişti, benim eve gidip cüzdanı aramamı istediler. Anneme göre perdenin açılmasına daha epeyce zaman vardı, ben de ayağıma tez biri olduğuma göre vaktinde geri dönebilirdim. Gökteki ışıkların aydınlattığı bir kış gecesine çıktım. O duru gecelerden biri vardı dışarıda. Hani yıldızlı gök kubbe öylesine geniştir, öylesine uzaklara kadar yayılır ki sanki bölünüp ayrılarak bütün bir ayın kış gecelerine yeten, gecelerin tuhaf olaylarının, serüvenlerinin, rastlantılarının, karnavallarının üzerine örtecek, gümüş renkli, boyalı küreler sağlayan ayrı ayrı göklerden oluşan tek bir kitle gibiydi. Genç bir çocuğu böyle bir gecede önemli, ivedi bir görevle bir yere göndermek fazlasıyla düşüncesiz bir davranıştır. Çünkü gecenin yarı karanlığı içinde sokaklar çoğalır, karışır birbirine benzer. Kentin ta içinde birbirinin yansıması, benzeri olan düzmece sokaklar insanın önünde açılıverir. Kişinin büyülenen, yanılgılı hayal gücü insana tanıdık gelen bölgelerin yanıltıcı haritalarını çizer. Üzerindeki sokakların doğru yerlerinde bilinen adlarıyla gösterildikleri ama gecenin hiç tükenmeyen yaratıcılığı sayesinde yeni uydurma görünüşlerle donatılmış haritalardır bunlar. Bunun gibi kış gecelerindeki dürtüler genellikle kestirmeden gitme, daha kısa ama az bilinen bir yolu kullanma biçiminde masum bir istekle başlar. O anne de hiç geçilmemiş olan yan sokaklardan geçip karmaşık bir yürüyüşü kısaltınca insanın önüne oldukça çekici olanaklar çıkabilir. Ama bu kez her şey değişik başladı. Birkaç adım attıktan sonra paltomu giymemiş olduğumu ayrımsadım. Geri dönmek istedim ama bir an sonra bu bana gereksiz bir vakit kaybı gibi geldi. Özellikle de gece hiç de soğuk değilken, tam tersine bir ilkbahar gecesinin esintisi gibi mevsimsiz bir ılgınlığın dalgalarını duyumsuyordum. Kar örtüsü büzülmüş, beyaz kuş tüyüne, tatlı tatlı menekşe kokan zararsız bir koyun postuna dönüşmüştü. Yerdekine benzer beyaz kuş tüyleri gökyüzünde de kayıp gidiyorlardı. Ay iki kat, üç kat büyümüş, bütün evreleriyle konumlarını aynı anda gösterir olmuştu. O gece gökyüzü iç yapısını bölüm bölüm gözler önüne serdi. Bu bölümler sanki anatomi sergileriymiş gibi ışığın helezonlarıyla halkalarını, karanlığın soluk yeşil katılığı, evrenin plazmasını, düşlerin dokusunu gösteriyorlardı. Böylesine bir gecede Rampart Sokağı'ndan ya da çarşı alanının dört bir yanını arka yüzü, deyim yerindeyse astarı olan karanlık sokakların birinden geçip de o geç saatte ilginç, albenili dükkanların, sıradan günlerde insanın görmezlikten geldiği dükkanların bazen açık olduklarını düşünmemek elde değildi. Ben bu dükkanlara tarçın dükkanları diyordum. Geceleri geç saate kadar açık kalan bu gerçekten soylu dükkanlar her zaman büyük ilgimi çekmişlerdi. Dükkanların hafifçe aydınlatılmış, loş, ağırbaşlı bir havaya sahip olan içlerinde keskin bir boya, cila, tütsü kokusu, uzak ülkelerin, nadir malların hoş esintileri olurdu. Bu dükkanlarda mavi maytaplar, büyülü kutular, çoktan unutulmuş ülkelerin pulları, Çin çıkartmaları, çivit, Malaba'dan gelen selofan kağıdı, tuhaf böceklerin yumurtaları, papağanlar, tukanlar, canlı semenderlerle kertenkeleler, adam otu kökü, Nürnberg'den gelme kurgulu oyuncaklar, homunkuluslarla dolu kavanozlar, mikroskoplar, dürbünler, özellikle de sıra dışı olan az bulunan kitaplar, şaşırtıcı oyma resimlerle, garip öykülerle dolu eski büyük boy ciltler bulabilirdiniz. Müşterilerine başı önünde akıllı bir suskunluk içinde hizmet veren, müşterilerin en gizli kaprislerini bilgece, hoşgörüyle karşılayan o eski saygın tüccarları anımsıyorum. Ama hepsinden daha çok aklımda kalan, bir keresinde az bulunur, yasak broşürlere, gizli derneklerin insanda merak uyandıran, bilinmeyen gizlerin üstündeki perdeyi kaldıran yayınlarına göz attığım bir kitapçı dükkanıdır. Bu dükkanlara gitmek için elime o denli az olanak geçiyordu ki, özellikle de cebimdeki az ama bana yine de yeten parayla, bana verilen görev ne denli önemli olursa olsun, şimdi bu olanağı değerlendirmeden edemeyecektim. Yaptığım hesaba göre dar bir geçide sapacak, iki ya da üç yan sokaktan geçerek gece dükkanlarının bulunduğu sokağa ulaşacaktım. Böylece evden daha da uzaklaşmış olacaktım. Ama Saltworks sokağından kestirme gidersem yitirdiğim zamanı karşılayabilirdim. Tarçın dükkanlarına gitmek için duyduğum istekle kanatlanmış gibiydim. İyi bildiğim bir yan sokağa saptım. Yolumu yitirmemek için yürümekten çok koşuyordum. Üç ya da dört sokaktan geçtim. Ama sapmayı düşündüğüm yer görünürlerde yoktu. Üstelik önümdeki sokağın görünüşü benim düşündüğümden değişikti. Dükkan diye bir şey de yoktu ortada. Kapısız evlerin olduğu bir sokaktaydım. Evlerin sımsıkı kapalı pencereleri üstlerine yansıyan ay ışığının etkisiyle dümdüz görünüyordu. Evlerin öbür yanından dükkanlara ulaşabileceğim sokak geçiyor olmalı diye düşündüm. Adımlarımı sıklaştırdım. Huzursuz olmuştum. Tarçın dükkanlarını ziyaret etme düşüncemden vazgeçmek üzereydim. İstediğim tek şey oradan çabucak kurtulup kentin daha iyi tanıdığım bir yerine ulaşmaktı. Sokağın sonuna vardım. Nereye çıktığını bilemiyordum. Kendimi seyrek dizilmiş evlerle dolu dümdüz upuzun bir caddede buldum. Alabildiğine açıklık bir yerin soluğunu üstümde duydum. Kaldırımın kenarında ya da bahçe içinde yapılmış çok güzel villalar vardı karşımda. Zenginlerin özel evleriydi bunlar. Aralarındaki boşlukları parklarla meyve bahçelerinin duvarları dolduruyordu. Bütün o bölge Lesniyaska sokağının çok az gidilen aşağı ucuna benziyordu. Ayın ışığı gökyüzünde gümüş teraziler gibi duran binlerce kuş tüyü bulutunun arasından süzülüyordu. Ortalık gündüz gibi solgun ve aydınlıktı. Gümüş rengindeki o görünüm içinde kapkara duran yalnızca parklarla bahçelerdi. Binalardan birine daha dikkatlice baktığımda karşımdakinin ön yüzünden hiç görmemiş olduğum lise binasının arkası olduğunu anladım. Giriş kapısına yaklaşırken açık olduğunu görmek beni şaşırttı. Giriş holünde ışık yanıyordu. İçeri girdim. Ayaklarımın altında koridorun kırmızı halısı uzanıyordu. Hiç kimse beni görmeden süzülüp geçmeyi, ön kapıdan çıkabilmeyi umuyordum. Böylece harika bir biçimde kestirmeden gitmiş olacaktım. O geç saatte Profesör Arendt'in sınıfında gönüllü derslerden birinin yapılabiliyor olacağı geldi aklıma. Her zaman gece geç saatte yapılan bu derslere o olağanüstü öğretmenin içimizde uyandırmış olduğu sanat aşkıyla tutuşarak hepimiz uçuşurduk. Küçük bir öbek çalışkan öğrenci kocaman karanlık salonda neredeyse kaybolurdu. Şişelerin içine yerleştirilmiş iki ufak mumun ışığının duvarlara düşürdüğü gölgelerimiz orada birden kırılıverirlerdi. Doğruyu söylemek gerekirse bu derslerde pek bir şey çizemezdik. Profesör de fazla titizlenmezdi zaten. Bazı oğlanlar evden yastık getirirler, kısa bir uyku çekmek için sıraların üzerine uzanırlardı. Aramızda en çalışkan olanlar mumun çevresinde, onun ışığının altın halkasının içinde toplanırlardı. Genellikle uzun bir süre profesörün gelmesini beklemek zorunda kalır, bu boş zamanı uykulu konuşmalarla doldururduk. Sonunda odasının kapısı açılır, profesör içeri gelirdi. Kısa boyluydu, sakallıydı. Yüzünde anlaşılması zor bir gülümseme, ölçülü bir suskunluk içinde, çevresinde bir gizlilik kokusu yayarak görünürdü. Çalışma odasının kapısını arkasından özenle kapanırdı. Kapı kapanmadan önce onun başının üstünden kısa bir süre için alçı büstler kabalığını, acı çekmenin klasikleşmiş parçalarını görürdük. Niobides, Danaides, Tantalides, yıllar boyu o alçılar müzesinde solup giden o kederli, verimsiz Olimpos'un tümüydü gördüklerimiz. Profesörün odasındaki ışık gündüzleri bile donuktu. Alçı büstlerin düşleriyle, boş bakışlarıyla, kül rengi profilleriyle, hiçliğe dönüşen derin düşünceleriyle koyulaşmıştı. Ara sıra o kapının önünde durup içeriye kulak vermekten hoşlanırdık. Tanrıların kendi yıkılışlarının sıkıntısı, tek düzeliği içinde sararıp solarken, harap olurken, iç çekişleriyle, fısıltılarıyla doldurdukları o sessizliğe kulak vermekten. Biz, küçük öbekler oluşturarak bir kış gecesinin gri yansımaları içinde, yarı boş sıralara oturup çizerken, profesör büyük bir gururla, sıcacık duygularla aramızda bir aşağı bir yukarı dolaşırdı. Her şey sessiz ve hoştu. Sınıf arkadaşlarımdan bazıları uyurlardı. Şişelerin içindeki mumlar eriyip ufalırlardı. Profesör eski büyük boy kitaplarla, modası geçmiş oyma resimlerle, tahta kalıpla basılmış resimlerle, baskılarla dolu derin bir kitaplığın içine gömülürdü. Anlaşılması güç hareketlerle bize gece görünümlerinin, ay ışığı altında beyaz zemin üzerine siyah olarak gösterilen park yollarının taş basması resimlerini gösterirdi. O uykulu konuşmalar arasında zamanı nasıl geçtiğini hiç anlamazdık. Düzgün bir çizgi ilerlemeden ilerlerdi. Sanki saatler geçerken düğüm atıyor, arada bir de boş süreleri olduğu gibi yutuyordu. Ansızın bütün takım kendimizi gece yarısından çok sonra kardan bembeyaz olmuş, iki yanı siyah, sık çalılıklı bahçe yolunda eve giderken buluverirdik. Karanlığın o tüylü kıyısı boyunca yürür, kürkü andıran çalılıklara sürünürdük. Çalıların alttaki yaprakları o parlak gecede, yapay, yarı saydam bir parlaklığı olan o gecede, ayaklarımızın altında çatırdardı. Karın, renksiz havanın, yarı saydam boşluğun içinden süzülen ışığın yaygın beyazlığı, tıpkı üzerinde sık çalılığın, koyu siyah süsleme çizgileri gibi durduğu bir taş basması resmin gri kağıdına benziyordu. Şimdi gece, o ilerlemiş saatte Profesör Arendt'in taş basması resimlerindeki gece görünümlerinin bir kopyasını çıkarıyor, onun tuhaf düşüncelerine gerçeklik veriyordu. Parktaki sık, kara ağaçlığın, çalılıklar üzerindeki tüylü örtünün, gevrek dalların oluşturduğu yığınların içinde, karmakarışık bir şeylerle, el kol işaretleri, işbirlikçi bakışlarla dolu, çok koyu, tüy gibi yumuşak bir karanlıkla dolu köşeler, oyuklar, yuvalar vardı. Orası sıcaktı, sessizdi. Ağır paltolarımızla yumuşacık karın üzerinde oturur, ilkbaharı anımsatan o kış günlerinde bolca bulunan fındıkları kırardık. Ağaçlığın arasından sansarlar, zerdevalar, firavun fareleri, kısa bacaklı, tüyleri koyun postu gibi kokan ince uzun hayvanlar sessizce geçerdi. Onların arasında okuldaki dolaplarda sergilenen hayvanların da olduğundan kuşkulanırdık. Bağırsakları çıkarılmış, tüyleri dökülmüş olsa da, onların o beyaz gecede boşaltılmış bağırsaklarında ölümsüz içgüdünün sesini, çiftleşme dürtüsünü duyduklarını, gerçek dışı yaşamdan kısa anlar çalmak için ağaçlığın içine geri döndüklerini düşünürdük. Ama ilk bağırsı karın fosforlu ışıltısı yavaş yavaş solardı. Daha sonra yok olur, yerini gün doğumundan önce görülen yoğun koyu karanlığa bırakırdı. İçimizden bazıları ılık karın içinde uykuya dalar, bazıları da karanlıkta el yordamıyla evlerinin kapılarını arar, anne babalarının, abilerinin uykularının içine, gece vakit döndüklerinde kendilerine kadar ulaşan derin horlamaların devamına, körlemesine dalarlardı. Geceleri yaptığımız bu resim derslerinin benim için gizli bir çekiciliği vardı. Onun için şimdi resim sınıfına bir göz atma olanağını ziyan etmek istemedim. Yine de yalnızca çok kısa bir süre uğramaya karar verdim. Ama sedir ağacından basamakları ayaklarımın altında yankılanan arka merdivenden yukarı çıkarken okul binasının hiç tanımadığım bir bölümünde bulunduğumu anladım. O ağır sessizliği bölen bir mırıltı bile yoktu. Bu bölümdeki koridorlar daha genişti. Zemin kalın bir halıyla kaplıydı. Çok hoş görünüyordu. Her köşede hafif bir ışık veren küçük lambalar asılıydı. İlk köşeye döndüğümde kendimi daha da geniş, daha da zengin görünüşlü bir salonda buldum. Duvarlardan birinde geniş cam bir kemer vardı. Oradan bir apartman dairesine geçiliyordu. Oldukça göz alıcı bir biçimde döşenmiş odalar görebiliyordum. İnsanın gözü duvarlardaki ipek kaplamalara, yaldızlı aynalara, değerli mobilyalara ve kristal avizelerden dökülen ışıklarla, burmalı çelenklerle, gonca çiçeklerle pırıl pırıl parlayan gösterişli odaların kadifemsi yumuşaklığına kayıyordu. Bu boş odalardaki derin sessizlik, aynaların gizli bakışmalarıyla duvarlardan yukarı tırmanıp beyaz tavanlardaki kabartmaların içinde kaybolan süslemelerin telaşıyla doluydu. Bütün bu görkemin karşısında hayranlık ve korkuyla durdum. Gece vakti yaptığım bu haylazlığın beni hiç umulmadık bir biçimde müdürün bölümüne, onun özel dairesine getirmiş olduğunu kestirebiliyordum. Orada öylece duruyordum, yüreğim çarpıyordu. Duyduğum merak beni olduğum yere çivilemişti. En ufak bir seste kaçmaya hazırdım. Eğer biri beni yakalarsa bu gece ziyaretini, orayı öyle arsızca gözetlememi nasıl açıklayabilirdim? O yumuşak, derin koltuklardan birinde okul müdürünün genç kızı kimseye görünmeden sessizce oturuyor olabilirdi. Gözlerini kaldırıp gözlerimin içine bakabilirdi. Hiç kimsenin bakmaya dayanamadığı falcı gözüne benzeyen siyah durgun gözleriyle. Ama kafamda tasarladıklarımı uygulamadan yarı yolda geri dönmek de korkaklık olacaktı. Ayrıca belirsiz bir zamanın puslu ay ışığıyla aydınlanan o odalar büyük bir sessizlik içindeydiler. Koridorun kemerlerinin arasından baktığımda oturma odasının öteki ucunda terasa açılan büyük bir camlı kapı gördüm. Her taraf öylesine sessizdi ki ansızın yüreklendim. Oturma odasını geçen birkaç basamağa inmek, geniş, değerli holunun üstünde 3-5 adım atarak oradan çabucak geçmek, beni bildiğim sokağa kolayca ulaştırabilecek terasa varmak bana çok tehlikeli bir iş gibi gelmedi. Öyle de yaptım. Kendimi tavandaki süslemelere kadar uzanan saksı palmiyelerinin altında parke döşemede bulunca artık gerçekten tarafsız bölgede olduğumu anladım. Çünkü oturma odasının bir duvarı eksikti. Duvarın yerinde birkaç basamakla kentteki bir alana, alanın çevresi kapatılmış bir bölümüne, bahçe mobilyalarından birkaçı doğrudan kaldırımda duruyordu. Bağlanan bir tür geniş loca vardı. Birkaç basamaklık taş merdivenden koşarak indim, kendimi bir kez daha sokakta buldum. Gökteki takım yıldızları baş aşağı duruyorlardı. Bütün yıldızlar tersine dönmüştü. Yalnız görünmeyen varlığının aydınlattığı bulutların o kuş tüyü yatakları altına gömülmüş duran ayı bekleyen hala çok uzun bir yolculuk var gibiydi. Ay karmaşık göksel işlemlere dalmıştı. Henüz gün doğumunu düşünmüyordu. Uzaktan hayal meyal birkaç tane at arabası göründü. Uyuklayan kıvrık bacaklı yengeçlere ya da hamam böceklerine benziyorlardı. Kırık döküktüler, bağlantı yerleri gevşemişti. Sürücünün biri oturduğu yüksek yerden bana doğru eğildi. Ufak, kırmızı, sevimli bir yüzü vardı. "Gidelim mi efendim?" diye sordu. Arabanın çok sayıda parçadan oluşan gövdesi, bütün birleşim ve bağlantı yerlerinde sarsıldı ve araba hafif tekerleklerin üzerinde harekete geçti. Ama böyle bir gecede kim kendini ne yapacağı bilinmeyen bir arabanın keyfine bırakabilir? Dingiller öyle bir tıkır diyor, arabacının oturduğu yerle tavan öyle bir gürültü çıkarıyorlardı ki, nereye gideceğim konusunda arabacıyla bir anlaşmaya varamadım. Söylediğim her şeye hoşgörüyle baş sallıyor, kendi kendine şarkı söylüyordu. Bir daire çizerek kentin çevresini dolaştık. Bir otelin önünde at arabaları duruyordu. Arabacılar benimkine dostça el salladılar. Arabacım sevinçle yanıtladı onları. Sonra da arabayı durdurmaksızın dizginleri kucağıma fırlattı. Oturduğu yerden aşağı atladı, arkadaşlarının yanına gitti. Yaşlı, görmüş geçirmiş bir araba atı olan atımız çevresine bir göz attı, sonra da tek düze düzgün bir tırısa geçti. Gerçekte o at insanda güven duygusu uyandırıyordu. Sürücüsünden daha akıllı gibiydi. Ne var ki ben araba kullanmasını bilmiyordum. O nedenle kendimi atın keyfine bırakmak zorundaydım. Kentin dışında iki yanı bahçeli bir yola saptık. Yaklaştıkça bu bahçeler gitgide uzun ağaçlı parklara, parklar da ormanlara dönüştü. Bu alabildiğine görkemli kış gecesinde yaptığım o ışıklı yolculuğu asla unutmayacağım. Gökyüzünün renkli haritası genişleyip kocaman bir kubbeye dönüştü. Bu kubbede beliren olağanüstü ülkelerin, okyanusların, denizlerin üzerinde yıldız akıntılarının, girdapların, gökyüzü coğrafyasının parlak çizgileri vardı. Gümüş bir tül gibi ışıldayan havayı solumak kolaylaştı. Menekşelerin kokusunu duyabiliyorduk. Koyun postunu andıran bembeyaz karın altından her birinin narin çanağında bir ay ışığı beneği olan laleler titreyerek başlarını çıkarmışlardı. Tüm orman binlerce ışıkla, aralık göğünden lapa lapa yağan yıldızlarla aydınlatılmış gibiydi. Gizli bir bahar, karın ve menekşelerin eşsiz saflığı havada nabız gibi atıyordu. Tepelik bir bölgeye girdik. Ağaçların çıplak başlarıyla diken diken olmuş tepelerin üst çizgileri, mutlulukla göğüs geçiren bir insanın göğsü gibi kabarmıştı. Bu mutlu yamaçlarda yere düşen, kardan ıslanan yıldızları toplayan öbek öbek insanlar gördüm. Yol dikleşti, atın ayakları kaymaya başladı. Gıcırtılı arabayı güçlükle çekebiliyordu. Mutluydum. Havadaki sevinç dolu baharı, karın, yıldızların tazeliğini iyice çektim ciğerlerime. Atın göğsünün üstünde kale duvarı gibi duran karlı beyaz köpük yükseldikçe yükseliyordu. At o saf, taze kütleğin içinden zar zor geçebiliyordu. Sonunda durduk, arabadan indim. At başını öne sarkıtmıştı, soluk soluğaydı. Ona sarılıp başını göğsüme dayadım. İri gözlerinde yaşlar vardı. Karnının üzerinde yuvarlak, koyu renkli bir yara olduğunu gördüm. Neden bana söylemedin diye fısıldadım. Ağlıyordum. Bunu senin için yaptım canım, dedi at. Küçük bir tahta oyuncak gibi ufaldı. Ondan uzaklaştım. İçimde müthiş bir hafiflik, mutluluk duygusu vardı. Buradan geçen küçük yerel treni mi beklesem, yoksa kente yürüyerek mi gitsem diye düşünüyordum. Ormanın ortasında bir yılan gibi kıvrılan dik bir yokuştan inmeye başladım. Önce hafifti, esnekti adımlarım. Sonra canlı, mutlu bir koşu tutturdum. Giderek hızlandım. Sonunda kayaklarla yokuş aşağı kayar gibiydim. Hızımı istediğim gibi ayarlayabiliyor, bedenimi hafifçe oynatarak yönümü değiştirebiliyordum. Kentin dış mahallelerine gelince bu utkulu koşuyu yavaşlattım. Dingin bir yürüyüşe geçtim. Ay hala gökyüzünde yükseliyordu. Gökyüzündeki değişimlerin sonu gelmiyor, sayısız kubbe giderek karmaşıklaşan biçimler alıyordu. Gökyüzü kendi iç düzenini bu büyülü gecenin üzerine tıpkı gümüş bir usturlap gibi yayıyor, dişlileriyle çarklarının matematiğini sonsuz açılımlarla bize gösteriyordu. Çarşı alanında keyifli keyifli dolaşan insanlar vardı. Hepsi de o gece gördükleriyle kendilerinden geçmişler, duydukları zevki yansıtan yüzleri gökyüzünün büyüsüyle gümüş rengini almıştı. Babamın cüzdanı için kaygılanmaktan bütünüyle vazgeçmiştim. Başka meraklarına gömülen babam, onu yitirdiğini şimdiye dek çoktan unutmuş olmalıydı. Anneme gelince ona pek aldırış etmiyordum. Yılda ancak bir kez yaşanan böyle bir gecede insan esinlenir, içini sevinçle dolduran düşüncelere kapılır, şiirin kutsal parmağının kendine dokunduğunu duyumsar. Kafam düşüncelerle, tasarılarla doluydu. Evime doğru yürümek istedim ama kollarımın altında kitap taşıyan birkaç okul arkadaşımla karşılaştım. Bitmek bilmeyen o gecenin aydınlığıyla uyanmış, okula gidiyorlardı bile.